Cinéphile.
Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil.
Ben Yeşim.
Bu haftaki programımızı Johnny Mandel'den Suicide is Painless ile açtık. Klasik bir filmin klasik parçası MASH'ten geldi.
Evet, bu şarkıyı çalmamızın sebebi ise geçtiğimiz hafta içerisinde bu filmin de başrolünden tanıdığımız, hatta benim izlediğim ilk filmiydi MASH, Donald Sutherland aramızdan ayrıldı 88 yaşında.
Oğlu Kiefer Sutherland sosyal medyada duyurdu. Onlarca yıla yayılan, çok geniş türlere yayılan müthiş bir filmografisi vardı. Ama hep de yani böyle bir kendi varlığını hissettiren oyunculardan. Son dönemlerde de daha genç izleyiciler bu Hunger Games dizisiyle tanıdılar kendisini. Ben Fellini'den hatırlamayı tercih ederim Casanova'yla.
Ama açlık oyunlarında da çok iyidir. Gerçekten çok iyidir.
Evet, farklı farklı türlerde, ülkelerde, çok farklı yönetmenlerle, hatta Buffy the Vampire Slayer'da bile kendisinin bir rolü var. Çok yönlü, çok yetenekli, ikonik oyunculardan da Donald Sutherland.
Aynı zamanda ciddi bir politik aktivisti. 60'lardan itibaren Vietnam Savaşı'na karşı harekette çok ciddi bir rol aldı. Sesini her zaman çıkartan, duruşunu ortaya koyan bir oyuncu. Bir de çok kendine özgü yüz hatları olan, hakikaten yüzü konuşan oyunculardan biri. O yüzden vefatından sonra birazcık daha detaylı okuyunca hayatına dair, küçüklüğünde aslında çok hastalıklı bir çocuk olduğu, ölümlerden döndüğü, hep üst üste kronik hastalıklarla uğraştığı ve böyle kendini hep çirkin ve sevilmez bulduğunu, hissettiğini ve bütün aslında o travmayı bir anlamda vücudunda barındırıp bütün bunları oyunculuğuyla müthiş bir şekilde kanalize eden bir isim. Çok etkileyici. Yani Kiefer Sutherland oğlu da yani iyi bir oyuncu sonuçta. Ama o Donald Sutherland'in yüzündeki o karakter bambaşka. Çok farklı filmlerde, çok farklı tiplemelerde çok ikna edici olabiliyor. İyi karakterlerde de, kötülerde de. Dediğin gibi Don't Look Now benim yine unutamadığım filmlerinden biridir. Nicholas Roeg'un yönettiğim. Öyle korku gerilim türüyle biraz arası sıkıntılı olan bir insan olduğum için yıllar boyunca böyle izlemeyi öteleyip öteleyip ben bunu izleyebilir miyim acaba diyeyim. Ama Nicholas Roeg'un yani yaptığı her şeye de çok hayran olduğum için hakikaten insanın hafızasına kazınan performanslardan biri oradaki. Yine Clute'da Jane Fonda'yla karşılıklı. Ya içinde olduğu her şeye bambaşka bir şekilde katkıda bulunan bir isim. Büyük bir oyuncuyu kaybettik.
Evet, bu hafta çeşitli vizyon filmlerimiz var, bir takım haberlerimiz var. Biraz yaz rehaveti de var, vizyonları çok çok parlak değil ama fena olmayan filmlerimiz de mevcut. Bunlardan biri de geçtiğimiz sene Sundance'de premierini yapıp sonra pek çok festivalde gösterilen, bizde de bu hafta gösterime giren Şeyda. İranlı bir kadının hikayesini anlatan film Avustralya'dan geliyor.
Evet, Nuran Hüsairi yönetmiş. O da genç bir kadın yönetmen, İran asıllı. Başrolünde Zar Amir Ebrahimi, Lea Purcell ve Mojin Arya yer alıyorlar. İbrahim'i biz en son Holy Spider, Kutsal Örümcek filminde gazeteci kadın rolüyle başrolde izlemiştik. Şey
Kanda en iyi kadın oyuncu ödülünü de almıştı.
almıştı. Şeyda'da da başrolde Şeyda'yı canlandırıyor. 90'ların ortasında Avustralya'da geçiyor film. İranlı bir kadın, küçük bir kızı var, 5-6 yaşlarında. Orada şeyde başlıyoruz aslında, bir kadın sığınma evinde onların hikayesiyle başlıyoruz. Sonra yavaş yavaş aslında onların nasıl oraya geldiklerini ve hem orada hayatta kalma çabalarını hem de şeyden aslında kızını kaybetmemek için verdiği mücadeleyi görüyoruz. Dönem şeyini, hissini çok güzel uyandırıyor. Film hakikaten 90'ların ortası, Avustralya. Bir taraftan o sığınma evinin içerisinde kalan farklı kadınlar ve çocukları ve bütün onların arasındaki dinamikleri görüyoruz. İşte o sığınma evinin yöneticisi olan kadın, Şeyda'nın hem işte sığınma başvurusunda bulunuyor Avustralya, bütün o bürokratik süreçler, ama bir taraftan da aslında kızını kaybetmeden boşanmak istediği eşiyle olan hani o gerilimleri, bütün o aslında sığınma evinde kalan kadınların da kendi yaşadıkları korkular, o sığınma evine gitmelerine yol açan bütün o yaşanmışlıkların birikmişliği. Bir taraftan tabii diasporada İranlı bir kadın olarak var olmaya çalışma, kendi kimliğini yeniden bulmaya çalışma. Öncelikle şeyi görüyoruz, hani o örtüyü çıkarması vesairesi, önceki hayatı, İran'daki hayatı. Çünkü Avustralya'ya şey için gelmişler, eşinin eğitimi için gelmişler, onun çalışmaları, ondan ayrı bir hayat edinme çabası. Bunları çok güzel anlatıyor. Müzikleri de çok çok güzel. Yani devrim öncesi İran popu, özellikle ağırlıklı kadın şarkıcılarla çok sayıda isimle karşımıza çıkıyor. Bunların bir kısmı bizim de bildiğimiz isimler, Hayede gibi ya da Goguş. Zaten en meşhurlarından bunlar. İran müziğine meraklı olan dinleyicilerimiz diyeceklerdi. Bugün programımızın sonunda zaten ağırlıklı olarak Şeyda'nın müziklerinden çalmaya çalışacağız. Bu da böyle 79'a kadar olan İran popüler müziğinin bir takım klasikleri.
Evet, film Sundance'de premierini yaptı. Orada Dünya Dramatik Bölümünde seyirci ödülünü aldı. Locarno gibi pek çok festivalde gösterildi. Amerika Yönetmenler Birliği'nde ilk film ödülüne aday oldu. Avustralya'da ise Yönetmenler Birliği'nin ödülünü kazandı. Geçtiğimiz senenin konuşulan filmlerinden aynı zamanda Avustralya'nın en iyi yabancı, en iyi uluslararası film dalında Oscar adayı oldu. Filmin çoğu Farsi olduğu için yabancı dilde, İngilizce dışında dilde olması gerekiyor zira. Şeyda bu haftanın öne çıkan filmi, haftanın büyük Hollywood yapımı ise bir ön film. Yani devam filmi değil de işte prequel dediğimiz Nasıl Başladı Bu İşler filmi. A Quiet Place, Day One, Sessiz Bir Yer, Birinci Gün. Bu sefer Michael Sarnowski yönetmiş. Kendisi Pigle adını duyurmuştu. Bir bağımsız yönetmen. Krasinski değil bu sefer kameranın arkasında. Ve karakterler de farklı. Joseph Quinn, Lupita Nyong'o, Jimon Hunsu ve Alex Wolff var başrollerde. Bu sese duyarlı ve anında saldıran varlıklar dünyaya nasıl geldi, nasıl ele geçirdiği burada New York'taki bir takım hayatta kalmaya çalışan karakterler aracılığıyla görüyoruz.
Evet, ben bu filmlerin fragmanlarını izlerken bile çok geriliyorum. Yani ses çıkarmama, ses çıkardığın anda zaten ölüm fermanını imzalamış olma gibi bir durum. Ben o dünyada kesinlikle hayatta kalamazdım diye düşünüyorum her izleyişimde.
Evet, bunda bir de kedi var. Ben onu düşündüm. Yani kediyi nasıl susturursun? Benim kedim konuşuyor hep.
Bununki de var mı konuşmaya?
İşte zor bunlar. Evet ama seriyi sevenler için böyle bir opsiyon bu hafta var. Bütün dünyada bu hafta gösterime giriyor. Çok parlak değil geri kalanı vizyonun. Bir Rus bilim kurgusu var. Bir romandan daha önce dizi de yapılmış aslında. Guest from the Future İngilizcesi. 100 yıl ileri olarak çevrilmiş ki o Rusça orijinal adına daha yakın Türkçesi. Bir bilim kurgu fantastik film de Türkiye'den var. Çok sık görmediğimiz bir tür. Bir Zamanlar Gelecek 2121 adında. Filmin yönetmeni Serpil Altın. Başrollerde Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğlu ve Sükeyna Kılıç yer alıyorlar.
Evet, bu da 21. yüzyılın sonlarında iklim krizi ve kıtlık, bunlar bildiğimiz konular tabii. Açık gazeteye bağlanacak olursak burada. Yani Açık Radyo'da tüm gün konuştuğumuz dünya başımıza geldiğinde işte yerin altına yerleşmek zorunda kalmış olan bir insan popülasyonu var. Böyle yer altında bir takım bloklarda yaşıyorlar ve kendilerince bir düzen kurmuşlar. Adı da Genç Yönetim. Onların kıtlık kanunları var. Ona göre yani sisteme her yeni bir çocuk dahil olduğunda, bir bebek geldiğinde 1 yaşının ölmesi gerekiyor. Böylece popülasyonu belli bir sayıda tutmaları gerekiyor. Bizim de böyle bir çekirdek ailemiz var burada. Anne, baba, çocuk ve büyük anneden oluşan. Yalnız anne tekrar hamile kalınca işler karışıyor biraz.
Evet, Adana Film Festivali'nde 2 sene önce premierini yapmıştı. Pek çok uluslararası festivalde de oynadı. Fantasporto bunların arasındaki herhalde en önemlisi. Yerli yapım bir fantastik film isteyenler için bu hafta Bir Zamanlar Gelecek var. Bir de Mübadele filmi var bu hafta. Yakamoz adında Ali Kerem Gülermen yönetmiş. Başrollerde Yetkin Dikinciler, Engin Alkan ve Nur Gürkan yer alıyor. Kavala'dan Türkiye'ye göçen İsmail Reis ve henüz o köyden ayrılmamış olan Rum çömlekçi Dimitrios'un bir süreliğine ev paylaşmaları ile başlayan olayları anlatıyor.
Evet, yani onun dışında da çok bahsedeceğimiz bir film yok gibi şu an
Çeşitli cin filmleri
bilgisayarda.
var, çeşitli mafya
Ama
komedileri var.
geçen hafta vizyona giren, bizim de çok büyük bir keyifle bayram haftasında size müziklerini çaldığımız Bike Riders, Motorcular filminden de birazcık bahsetmek istiyoruz. Hala vizyon yolculuğu devam ediyor çünkü. Müzikleri çok güzeldi. Geçen hafta sizinle onları paylaşmak istedik ama film de çok güzel. O yüzden birazcık daha detaylı da konuşmak istiyorum. Çünkü biz filmin basın gösterimi biz programımızı kaydettikten sonra gerçekleşti maalesef. O yüzden bu hafta daha detaylı konuşma fırsatımız olacak. Bike Riders birazcık bu motorcular filmleri diye bir alt türden bahsedebiliriz aslında. Belki hani Easy Rider en çok bilinenlerinden biri olmakla beraber motorcu hayat tarzı üzerine. Bunlar genelde ikiye ayrılabiliyor. Biri bunu böyle birazcık yücelten anlatılar. Ay ne güzel böyle özgür bir hayat. Bir de
Özgürlük
yerin
tanımı gibi.
özgürlük. Evet. Bir de yani işte bunlar suça da bulaşıyorlar, onu da yapıyorlar, bunu da yapıyorlar. Hani bu kötü bir hayat gibi bu. Bence Bike Riders, Motorcular filmi şu an Jack Nicholson yönettiği ki o bence önemli bir yönetmen. Zaten ele alış biçiminden de görüyoruz. Burada böyle bir ahlaki taraf tutmak yerine artılarını da eksilerini de gösteriyor. Burada gerçekten 1960'ların sonlarında Chicago'da ortaya çıkan bir motorcular çetesi. İlk başta çok çete demek mümkün değil aslında. Bunlar bir ekip. Bunlar işte ne diyorlar? Sürüş ekibi gibi bir yere gelen. Birlikte motor sürelim. Yani o topluca yola çıkmanın hissi, o hakikaten o özgürlük vesaire, onu o çekimlerde çok güzel hissettiriyor bize. Tom Hardy'nin canlandırdığı karakterin başını çektiği. Ve bunlar kendi işlerinde, güçlerinde insanlar aslında yani. İşte Tom Hardy'nin canlandırdığı karakter aslında bir kamyon şoförü. Aralarında elektrikçiler var, tamirciler var, tesisatçılar var. Hani farklı farklı gündelik hayat işleri olup ama hiçbir yere tam kendine ait hissetmeyen motor sevdaları üzerinde. Bunlar oturup saatlerce bir motor parçası üzerine saatlerce konuşabilecek tipte insanlar. Hani kendi motorlarını bir anlamda işte revize edip o modifiye dedikleri o modifikasyonlarla da özelleştiren insanlar. Bu şekilde başlayan bir ekibin yavaş yavaş farklı yerlerden gelen unsurlarla, tabii burada şeyi de güzel bağlıyor. Vietnam Savaşı, gaziler, savaşa gidip dönenler, döndükten sonra bütün o uyumsuzların farklı biçimlerde ama hem suça ve uyuşturucuya bulaşmış bir şekilde bu gruba entegre olmaya çalışmaları, böyle kendilerince şeyler, şubeler açmaları ve bütün o ortamı değişip artık birazcık daha bugün Amerika'da motorcular ya da motor çeteleri deyince aklımıza gelen suç örgütlerine, daha organize suç örgütlerine dönüşme süreçlerini anlatıyor. Orada birazcık nostaljik bir şey görüyoruz. Hani ilk başladığında bambaşkaydık, şimdi döndüğümüz yer başka bir şey oldu diye. Oyunculuklar çok çok iyi. Austin Butler bu gruptaki böyle hiçbir şeye tam uymayan, sorumluluk da almayan ama naif, sadece motor aşkını taşıyan bir genç adamı canlandırıyor. Jodie Comer onun sevgilisi, eşi rolünde. Onun ağzından dinliyoruz zaten. Bütün hikayenin çıkış noktası ise ünlü bir fotoğrafçı Danny Lyon'ın 60'ların sonunda aslında birkaç yıl boyunca bu gerçek bir motorcular grubunu takip edip fotoğraflarını çekip sonradan bunu kitaplaştırması, o kitapta yola çıkıyorlar. Filmin sonunda zaten gerçek fotoğrafları da gösteriyor bize. Son jenerik akmadan önce. Oradan da o hissi ne kadar iyi yakaladığını anlayabiliyoruz Jeff Nichols'ın. Geçen bir zamana, geçen bir döneme, bir hayat tarzına, bir varoluş biçiminin dönüşümüne dair çok güzel yapılmış bir film. Ben özellikle bugün bile motor seven, motor kültürünü seven ama aynı zamanda hani farklı ve iyi yapılmış bir filmi izlemek isteyenler için de tavsiye ederim. Sonradan üzerine düşündüğümde dikkatimi çeken şeylerden biri mesela ilişkiler var, kadınlar var. Jodie Comer bir eş ve sevgili olarak anlatıcı rolünde, zaten onu başından itibaren görüyoruz ama neredeyse seks şey yok gibi içinde. Yani öncelikleri bu değil, onu göstermeye hiç ihtiyaç duymadan, bütün bunları grafik biçimde göstermeden çok başka türlü bir hikaye anlatmış Nichols. O yüzden de tekrar çok takdir ettim kendisini.
Evet, vizyonda yeni olmasa da anmak istediğimiz film The Bike Riders. Bu arada tabii her hafta biz Sinematek gösterimlerini de duyuruyoruz ama Sinematek artık yaz tatiline giriyor. Son bir hafta sonu duyuracağız artık. Bu akşam Asghar Farhadi'nin Satıcısı oynuyor saat 8'de. Yarın 2'de Harry Kümmel'den Kırmızı Dudaklar. 6.30'da Giorgi Shengalea'dan Pirosmani, ardından da Parajanov'un Pirosmani teması üzerine arabesk çeşitlemeleri. Pazar günü de Altın Çağ'ın öncüsü Viktor Sjöström'le yaz tatiline giriyor Sinematek.
Evet, Sinemateki böylece yaz tatiline uğurlamış olduk. Onların da dinlenmeye ihtiyacı var. Bu yakaya geçtiğimizde ise Pera Müzesi'nde yeni program bu akşam başlıyor. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Bu da Onur Ayı programı seçkisi. İki film gösterilecek Onur Ayı için. Bu yıl 30. yaşını kutlayan Priscilla, Çöller Kraliçesi, Priscilla Queen of the Desert, bizim de çok sevdiğimiz bir film. Diğeri de John Cameron Mitchell'dan Hedwig and the Angry Inch, Hedwig ve Kızgın Çıkıntısı.
Evet, bu akşam 7'de Priscilla'yı izlememiş olanlara veya tekrar izlemek, büyük ekranda izlemek isteyenlere pazar günü saat 3'te de Hedwig oynuyor Pera'da. 6 Temmuz ve 10 Temmuz'da da gösterimler tekrar edecek.
Evet, bunlar alternatif gösterimizdi. Bir de bu hafta devam eden festivalimiz var. O da 21. Filmor.
Evet, Filmor Kadın Filmleri Festivali'nde başladı aslında geçen hafta, hatta geçen Perşembe başladı. Biraz ara verildi. Tabii bayrama falan da denk gelince böyle biraz aralıklı gitti ama geçtiğimiz salıdan beri düzenli gösterimler Beyoğlu sinemasında ağırlıklı olarak devam ediyor. Geri kalan günlerde mesela bu akşam saat 7'de bildiğin gibi Deal var ki bu senenin konuşulan filmlerinden biri Söyleşi'yle beraber olacak saat 7'de. Yarın da yine söyleşili bir şekilde saat 2'de Zuhal filmi gösteriliyor. 4'te ise bir forum var. Dikkat Spoiler var adında. Sinema yazarı kadınların, eleştirmen kadınların, arkadaşlarımızın gerçekleştirdiği Alin Taşçıyan, Janet Barış, Esin Küçüktepe Pınar, Müge Turan, Nil Kural ve Yeşim Tabak'ın yer alacağı bir söyleşi var. Bu sefer Pera Salonu'nda.
30 Haziran Pazar günü ise saat 4'te Benim Adım Mutlu belgeseli gösterilecek yine Beyoğlu sinemasında. Akşam 19'da ise 7/24 sokağı gösterilecek ve ardından yerel siyaset yerinden sinema forumu gerçekleşecek.
Bir de yeni biten festivalimiz var. Çok yeni olmasa da hemen bayram öncesiydi, araya bayram girdi. Dokümentarist 17. İstanbul Belgesel Günlerini zaten bahsetmiştik. Ödüller belli oldu. Onu da hemen duyuralım. Bu festivalde verilen, yıllardır verilen bir Johan van der Kuik'in Yeni Yetenek Ödülü var ki o bu sene Sweet Home Adana filmine gitti. Nagihan Uskan'ın jüri özel ödülü ise Ceren Özkan'la Samlı ve Erinç Durlanık'ın yönettiği Kraliçenin İllüzyonu'na verildi.
Festival kapsamında ilk kez geçen sene verilmeye başlanan kurgu, görüntü ve ses tasarım ödülleri var ayrıca. Bu yıl kurgu ve görüntü ödülleri Berke Baş'ın yönettiği Dargeç'te gitti. Ki İstanbul Film Festivali'nde de en iyi belgesel ödülünü almıştı. En iyi ses ödülü ise Şirin Bahar Demirel imzalı Zarafet ve Şiddet Arasında filmine gitti.
Evet, bu senenin en çok konuşulan ve en çok ödül toplamaya başlamış olan belgesellerini de böylelikle anmış olduk. Bu haftaki haberlerimiz bu kadar ama daha müzikle devam edeceğiz. Çünkü demin de söylediğimiz gibi bu haftanın vizyon filmlerinden Şeyda'da çok güzel bir soundtrack var. İran devrim öncesi şarkılarından oluşan programın kalanında sizlere o parçaları çalacağız.
Evet, Gogoş'tan Hayade'ye İran'ın unutulmaz divanlarını dinleyeceğiz birazdan. Herkese iyi seyirler.
Teknik masadaki arkadaşlarımıza ve bu haftaki destekçilerimize de çok teşekkürler. İyi hafta sonları.